Ayrım 14.
Sayfa 272. 29. John Fielding. Doğumu bilinmiyor, ölümü 1780. 19 yaşında kör olmuş, kardeşleriyle birlikte iş bulma hizmetleri, alım satım ve seyahat organizasyon işleriyle ilgili bir kuruluş oluşturmuş, bir güvenlik teşkilatı kurmuş, avukatlık yapmış ve başta medeni haklar olmak üzere birçok davayı başarıyla takip etmiştir. Kraliçe tarafından şövalyelik ünvanı verilerek Sir John the Beak adını almıştır. 30. Gottlieb Konrad Pfeffel, 1736-1809. Almanya'da doğmuştur. Küçük yaşta başlayan göz problemi 21 yaşında tam kör olmasıyla sonuçlanmıştır. Şairdir ve şiirsel fabıllarıyla tanınır. 18. yüzyılın ikinci yarısında tanınmış Alman şairleri arasında yerini almıştır. Askerlikle ilgili konulara ilgi duymuş ve gençlere askerlik öğreten bir kurumun başına getirilmiştir. Kendisine Berlin Sanatlar Akademisi onur üyeliği verilmiştir. 31. Alexander M. A. Fritzeri, 1741-1819. İtalya'da doğmuş, 4 yaşında kör olmuştur. Müzik ve özellikle keman eğitimi almış, İtalya, Fransa, Belçika ve Almanya'da aralarında olmak üzere pek çok ülkede konserler vermiş, çeşitli müzik aletlerinin yapımı ile uğraşmıştır. Mandolin için sonatlar, iki opera ve telli çalgılar için besteler yapmış, müzik okulları kurmuştur. Antwerp kentine yerleşmiş, orada müzik öğretmenliği yapmıştır. 32. Henry Moyes, 1750-1807. Küçük yaşta çiçek hastalığından kör olmuştur. Saunderson gibi Newton'un fizik prensiplerine uygun matematik ve fizik dersleri vermiş, İngiltere ve İskoçya'da felsefe öğretmiştir. Özellikle elektrik akımı ile ilgili deneyler yapmış ve buluşlar gerçekleştirmiştir. 33. François Huber, 1750-1831. İsviçre'de doğmuş, katarakt yüzünden tamamıyla kör olmuştur. Sağlığının kötü olması nedeniyle taşraya yerleşmiş ve doğal bir yaşam sürdürmüştür. Arıların hayatı konusunda uzmanlaşmıştır. Karısının, oğlunun ve bilgili bir hizmetçisinin yardımıyla kovanlardaki çeşitli sınıf arıların ve beylerin gördüğü farklı işlevleri ve yaşantıları konusunda keşiflerde bulunmuştur. 34. Weissenburg, 1756, ölümü bilinmiyor. Almanya'nın Mannheim kentinde doğan Weissenburg, 5 yaşında çiçek hastalığından kör olmuştur. Daha çok öğretmeninin onu yetiştirme için kullandığı araç ve yöntemler nedeniyle tanınır. 16 yaşındayken Christian Nissen, ölümü 1784, onun öğretmeni olmuş, aritmetik, cebir, geometri ve trigonometri konularına özel ilgi göstermesine neden olmuştur. Öğretmen Nissen eğitim sırasında Saunderson'ın geliştirdiği aritmetik sistemini kullanmış ve bu sistemi daha da ilerletmiştir. Geometri öğretirken teller ve mukavva parçalarından yararlanmıştır. Teli aynı zamanda alfabeyi öğretirken kullanmış, yazı yazmada cetvel biçimi şablonlardan yararlanmıştır. Bu yolla Weissenburg Almanca ve Fransızca olarak mükemmel yazılar kaleme almıştır. Matematiğe ek olarak tarih ve coğrafya öğrenmiş, kabartma harita ilk kez onun eğitiminde kullanılmıştır. Haritalarda ülke sınırları ipek ipliklerle, nehirler tellerle, okyanuslar kumlarla ve şehirler iğne başlarıyla işaretlenmiştir. Oyun kağıtlarına kabartma işaretler koyarak çeşitli oyunlar oynamıştır. İyi bir satranç oyuncusu olan Weissenburg, işitme ve konuşma özürlü birine satranç öğretmiştir. Öğretmen Nissen, körler ve görenler için aritmetik ve cebir üzerine iki kitap yazmış ve bu kitaplar 1773 ve 1777 yıllarında yayımlanmıştır. 35. John Gough, 1757-1825. 3 yaşındayken çiçek hastalığından kör olmuştur. Klasik eğitimin yanı sıra geniş bir zooloji bilgisi edinmiştir. Daha sonra o zamanlar bilindiği şekliyle deneysel felsefe ve matematiğe yönelmiş, ünlü bir matematik öğretmeni olmuştur. Botanikçi ve zoolog olarak yaptığı ilk çalışmalarında görme dışında son derece keskinleşmiş olan duyularından geniş ölçüde yararlanmıştır. Yazmış olduğu 38 civarında yapıtını Manchester Felsefe Cemiyeti'ne vermiştir. 36. Petronella Moens, doğumu 1765, ölümü bilinmiyor. Hollandalıdır, 3 yaşında kör olmuş, iyi bir eğitim görmüş, şair ve roman yazarı olarak ün kazanmıştır. Özellikle romanları edebiyat otoriteleri tarafından başarılı bulunmuş ve birçok ödül almıştır. 37. Johann Kafferle, 1768-1834. Almanya'da doğmuş, 4 yaşında kör olmuş, bir gözünü hastalık nedeniyle öbür gözünü 14 gün sonra bir tüfekten çıkan kurşun yüzünden kaybetmiştir. Erken yaşta keman çalmayı öğrenmiş, 10 yaşından itibaren mekaniğe ilgi duymuş, at arabaları, değirmen çarkları, su pompaları ve hemen hemen her çeşit makine yapmıştır. Bazı kimya deneyleri de yapmış olan Johann ailesiyle mutlu bir hayat sürdürmüştür. 38. William Kennedy. Doğumu 1768, ölümü bilinmiyor. 4 yaşında kör olmuş bir İngilizdir. Müzik öğrenmiş, mekanikle ilgilenmiştir. Her türlü müzik enstrümanını çalmayı öğrenmiş, bu sırada müzik aletleri tamirini de geniş ölçüde yapmıştır. Özellikle keman yapımı ve tamiri, nefesli ve telli çalgılar, saat yapımı ve tamiri gibi işlerle geniş ölçüde uğraşmıştır. 39. Friedrich Ludwig Dulon, 1769-1826. Almanya'nın Oranienburg kasabasında doğmuştur. Doğuştan kör olan Dulon, ünlü bir piyano ve flüt sanatçısı olmuş, tüm Avrupa'yı dolaşmıştır. Müzik belleği o denli güçlüydü ki 40 yaşındayken 250 konser eserini icra edebilecek durumdaydı. Rus çarı Dulon'u Petrograd Müzik Kurumu Başkanlığı'na atamıştır. 9 yaşında beste yapmaya başlamış ve bestelerinin birçoğu yayımlanmıştır. Hayatının son yıllarını Baviera'da geçirmiştir. 40. G.E. Rumpf, 18. yüzyıl. Bir Alman körüdür. Üniversitede fizik dersleri vermiş, doğayla ilgili yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Botanik bilimi üzerine 12 ciltlik bir kitap yazmıştır. 41. Burchenu de Valbonne, 17. yüzyıl. Hakkında pek fazla bilgi bulunmamakla birlikte ünlü bir Fransız kör edebiyat tarihçisi olarak bilinmektedir. 42. Blaise François Comte de Pagan, 17. yüzyıl ikinci yarısı. Yetişkinlik döneminde kör olmuş bir Fransızdır. Askeri konularla ilgilenmiş, savunma ve saldırının yasaları üzerine bu alanda klasik bir yapıt kabul edilen bir kitap yazmıştır. Askeri konuların yanı sıra matematik ve astronomi bilimiyle uğraşmış, mühendislik yapmıştır. Ortaya koyduğu astronomi bilimiyle ilgili tabloları ve geometri alanında geliştirdiği kuramları ona en azından askeri konulardaki ününe yakın bir ün kazandırmıştır. Aynı zamanda söyleşilerinden büyük zevk alınan bir kimsedir. Bu nedenle evi Kral 14. Louis'nin yakınlarının da aralarında bulunduğu Paris'in entelektüelleriyle dolup taşmıştır. 43. Maria Theresia von Paradis, 1759-1824. Avusturyalı yüksek düzeyde bir devlet görevlisinin kızıdır. 3 yaşında kör olmuştur. 7 yaşına geldiğinde ailesi Maria'nın müzik yeteneğini fark etmiş ve tanınmış kimselerden piyano dersleri aldırmıştır. 11 yaşında bir kilisede kendisiyle aynı adı taşıyan İmparatoriçe Maria Theresia'nın da hazır bulunduğu bir topluluğa verdiği konser hayranlıkla karşılanmış, bu konserin ardından İmparatoriçe Maria'nın eğitimini üstlenmiş ve ona bir maaş bağlamıştır. Müziğe ek olarak geniş bir tarih coğrafya eğitimi almış, Fransızca ve İtalyanca öğrenmiştir. 24 yaşında karşılaştığı Mesmer adında bir hipnotizmacı ona gözünü açmayı vaat etmiştir. Manyetik tedavi adını verdiği bir yöntemle bir parça görebilmiş olmasına dayanarak, Körtli gibi bazı yazarlar Maria'nın körlüğünün kısmen bile olsa histeriye dayalı bir körlük olabileceği görüşünü belirtmektedirler. Görmesinde sağlanan bu kısmi düzelmenin etkisi piyanoya gösterdiği ilginin azalmaya başlamasına neden olmuştur. Düzelmeye başlayan görme gücünün kâr getiren meslek yaşamını sona erdirebileceği korkusuyla ailesi onu derhal bu hipnotizmacıdan uzaklaştırmıştır. Bunun üzerine kısmen kazandığı görme gücü kaybolmuş, eski haline dönmüştür. İlginç olan nokta, Maria'nın duygusal yaşamındaki olumsuz etkilenmeler, anne ve babasının iddia ettiği gibi yeniden elde ettiği görme gücünden dolayı değil, Mesmer'e duyduğu cinsel yakınlığın ortaya çıkardığı yoğun çelişkiler olduğu görülmektedir. Tedavisi sırasında Mesmer'in hastası olarak zaman zaman onun evinde yaşadığı olmuştur ve muhtemelen ona yakınlık duymuş olmalıdır. Maria'nın kendilerine kör olarak getireceği çevredeki tanınma düzeyini gören birisi olarak getiremeyeceğini düşünen ailesi, onun körlüğünden yararlanmakta bir sakınca görmemiştir. Körtli 1975, sayfa 132. Maria'nın muhtemel körlük nedeni olarak daha önceki bölümlerde körlüğe yol açan nedenler arasında sayılmış olan histeriye bağlı körlük, Körtli gibi bazı yazarlar tarafından ileri sürülmüştür. Maria'nın muhtemel durumunda aşırı duygu yoğunlaşması sonucu bastırılan görme yeteneği, duygusal yakınlığın duyulduğu karşı cinsten bir kişinin varlığında hafiflemiş ve görme yeteneğinde belli bir ilerleme olduğu izlenimi edinilmiştir. Ailenin müdahalesiyle bu etkileşim sona erdirildiğinde bastırma mekanizması yeniden faal hale gelerek görme faaliyeti reddedilmiş ve Maria tekrar görmesini bastırarak körlük durumunu yaşamaya dönmüştür. Maria 1784 yılında annesiyle birlikte Almanya, İsviçre ve Fransa'yı kapsayan bir konser turnesine çıkmıştır. Özellikle Paris'te saray ileri gelenlerine verdiği konserlerle kral ve çevresinin gözüne girmeyi başarmış, orada şatafatlı bir yaşantı sürmüştür. Kral 16. Louis'nin eşi Marie Antoinette'in geniş desteğini görmüştür. Paris'teyken o sırada Batı dünyasındaki ilk körler okulunu açma hazırlığı içindeki Valentin Howe ile tanışmış, ona görmüş olduğu eğitimden uzun uzun söz etmiştir. Howe onun kalemle kabartarak yaptığı harflerle okuyup yazabilmesinden ve gördüğü eğitimden son derece etkilenmiştir. Maria ona çeşitli eğitim yöntemleri uygulayan Alman arkadaşı Weissenburg'dan uzun uzun söz etmiş, onunla tanışmasını sağlamıştır. Ayrıca Maria 1804 yılında Viyana'da bir körler okulu kurma düşüncesinde olan Johann Wilhelm Klein'e yardımcı olmuştur. Birçok turnenin ardından Viyana'ya dönerek bir müzik okulu açmıştır. Çağdaşı ünlü besteci Mozart Maria'ya hayrandır ve ona atfen bir konçerto bestelemiştir. 64 yaşında ölen Maria'nın mezarı vasiyeti üzerine hayranı olduğu besteci Mozart'ın yanında bulunmaktadır. 44. Alexander Davidson, doğumu bilinmiyor, ölümü 1826. İskoçya'da doğmuş, ateşli bir hastalık yüzünden erken yaşta kör olmuştur. Normal okula devam etmiş ve Edinburgh Üniversitesi'nden diploma almıştır. Dini alanda eğitim görmek istemiş ancak kilise yetkililerinin kendisine din ile ilgili bir mesleği seçecek olursa ilerleme imkanının bulunmadığını söylemesi üzerine okuduğu alanı değiştirerek kimya öğrenmiş ve Edinburgh'da kimya dersleri vermiştir. Diğer şehirlerde de dersler vermiş ve ülkede bu alanda belli bir üne kavuşmuştur. 45. Netralı Jakob, 18. yüzyıl. 18. yüzyılın ortalarında yaşamış bir Alman körüdür. Erken yaşta gözlerini kaybetmiş ve yakındaki bir okula devam etmiştir. Akranlarının nasıl okuduğuna dikkat ederek sopalardan oluşan bir çetele geliştirmiştir. Sopalar 1 santimetreden daha kalın, 6-7 santim uzunluğundadır. Bu sopalar üzerine çentikler atarak yazı yazıp okumayı başarmaktaydı. Ne var ki geliştirdiği bu yazı sistemiyle ancak kendisi okuyup yazabilmiş, çetele yardımıyla iyi bir eğitim görebilmiş, köy papazı da Jakob'un bu çabasına yardımcı olmuştur. Halk tıbbi uygulamaları konusunda çalışmış, ilaçları koyduğu kutuları çentikli sopalardan oluşan yazı sistemiyle işaretlemiştir. Uzun yıllar süren bir çabayla bu sopalardan oluşan bir kütüphane oluşturmuş, coğrafya ve tarih konularında geniş bilgiler edinmiştir. Ölümünden sonra mirasçıları bu kitapları odun olarak yakmıştır. Yukarıda sunulan kimselerin kör oluş nedenlerine bakıldığında göze çarpan ilk neden çiçek hastalığı olmaktadır. Yaklaşık dörtte birinden bilinen kesin körlük nedeni bu hastalıktır. Bunun yanında nedeni belirtilmeyen özellikle küçük yaştaki körlüklerin en azından bazılarının çiçek hastalığı nedeniyle ortaya çıkmış olacağı doğru bir düşüncedir. Bu nedenle uzun zamandan beri Doğu ülkelerinde uygulanmakta olan ve kitabın önceki bölümlerinde yer verilen bir çiçek aşısı türünün Batı dünyasında bilinmiyor oluşu, körlüklerin önemli bir bölümünün bu hastalığa bağlı olarak ortaya çıktığı düşüncesini uyandırmaktadır. Yukarıda sunulan sayısı ve gerçekleştirdiği uğraşılar nedeniyle geçmiş dönemlerdeki durumla hiç karşılaştırılamayacak şekilde bir anda bu denli körün ortaya çıkışına bakarak körlerin yaşantısının eskiye göre düzelme gösterdiğini düşünmek yanlıştır. Bir yanda bir avuç başarılı, sanatta, bilimde, kültürde, askerlikte ve benzeri etkili çalışmalar yapmış, haklı bir üne kavuşmuş kimseler, diğer yanda kalabalık, yoksul, kötü şartlarda yaşayan dilenciler. Üstelik dinde reform hareketleriyle kilisenin körlere sağladığı koruyuculuk azalmış, 15. yüzyıldan itibaren onların daha fazla dilencilik yapmasını zorunlu hale getirmiştir. Sosyal yardım ve sosyal güvenlik hizmetlerini ele aldığımız bölümde, yerel ve merkezi idarelerin sağladığı koruma ve bakım hizmetleri yetersiz kalmış, 16. ve 17. hatta 18. yüzyıllarda körler daha büyük bir sefalete itilmiştir. Chavigny 1951 sayfa 86. Her şeye karşın bir yandan aydınlanma çağının akıl, özgürlük ve insan sevgisi ideallerinin giderek güçlenmesi ve yayılması, öte yandan ortaya çıkan az sayıda bile olsa bilim, düşünce, sanat çevrelerinde derin etkiler yapmaya başlayan körler, kendilerinin neler yapabileceğini göstererek benzer olanakların diğer körler için sağlanmasına ön ayak olacak, aydınlanma çağının idealleri de bu düşüncelerin gerçekleşmesine zemin hazırlayacaktır. Giderek körler arasında ortaya çıkan yukarıda değindiğimiz uçurum, toplum ileri gelenleri tarafından zamanla daha iyi fark edilmiş, çözüm konusunda onların bir şeyler yapmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Aydınlanmacı düşüncenin gelişimiyle körlere ilk yönelenler felsefeciler olmuştur. Eski Yunan ve Roma'dan sonra felsefenin körlere yönelişi. İlk çağda özürlülerle uğraşırken bıraktığımız felsefeyi aydınlanma çağında bu kez yoğun olarak körlerle ilgilenirken buluyoruz. Nasıl eski Yunan'da başta Aristoteles olmak üzere en ünlü düşünürler özürlüler ile ilgili konulara kafa yormuşsa, aynı şekilde aydınlanmacı düşünürlerin ileri gelenlerinin pek çoğunun körler ile ilgili bir şeyler söylediğini görüyoruz. Kör olsun, sağır olsun her birey değerlidir ve devir bireye yönelme, bireyi inceleme devridir. İrlandalı düşünür William Molyneux, ünlü İngiliz düşünürü John Locke'a yazdığı mektupta felsefecilerin cevaplaması için şöyle bir soru ortaya atmıştır. Anadan doğma bir kör dokunarak küp ile küreyi ayırt edebilmektedir. Eğer bu kimsenin gözleri yetişkinlik döneminde birdenbire açılacak olursa, acaba dokunmadan gözleriyle küp ile küreyi ayırabilir mi? Kendi sorduğu soruya Molyneux hayır yanıtını vermişti. Rahip ve metafizikçi düşünür George Berkeley bu soruyu Görmenin Yeni Bir Kuramı adlı yapıtında incelemiştir. Bu kez aynı soruyu ünlü İngiliz ampirik düşünür John Locke'un İnsanın Anlaması Üzerine Bir Deneme adlı yapıtında bilgi ve düşüncenin kaynaklarını incelerken ele almış ve o da hayır yanıtını vermiştir. Düşünür Leibniz 1703 evet tanıyabilir diyerek felsefe çevrelerinde sürmekte olan bu önemli tartışmaya bir başka boyut getirmiştir. Locke'un görüşlerinden geniş ölçüde etkilenmiş olan ünlü Fransız düşünürü Diderot, aynı soruya kesin bir yanıt bulmaya çalışmış, bu konuyu deneysel gözlemlerle bir sonuca bağlamaya uğraşmıştır. Bu amaçla doğuştan katarakt hastalığı nedeniyle kör olan birinin yetişkinlik döneminde ameliyatla gözlerinin açıldığını görmek, o zamana kadar yalnızca dokunarak tanıdığı kendi vücudunu bu kez gözleriyle aynaya bakarak tanıyıp tanıyamayacağını öğrenmek istemekteydi. Kuşkusuz elle ayırt edilebilen küp ile kürenin eller kullanılmadan görerek ayırt edilebilmesiyle insanın kendi vücudunu bu şekilde tanıyabilmesi aynı şey olmamakla birlikte gene de bir fikir verebileceğini düşünmüş olmalıdır. Diderot'un bu dileği yıllar sonra bir Fransız göz hekiminin ilk katarakt ameliyatını gerçekleştirerek bu ana kadar kör yaşamış birisinin gözlerini açmasıyla gerçekleşebilmiştir. O zamana dek yalnızca dokunarak bildiği kendi vücudunu gözleriyle ilk görüşte tanıyamamıştır. Molyneux'un sorduğu bu sorunun yanıtının hayır şeklinde olduğu ancak yüzyıllar sonra günümüzde deneysel olarak kanıtlanabilmiştir. 1963 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinin Waltham kentindeki Brandeis Üniversitesi'nden Profesör Richard Held ve Profesör Alan Hine tamamen karanlık bir ortamda iki kedi yavrusu yetiştirmiştir. Kedi yavrularını sık aralıklarla ayrı sepetlere koymuş ve bu sürelerde bu sepetleri bir çembere asarak ışığı açmışlardır. Yerle olan mesafesi çok az olan bu iki sepetten birinin altında yavrulardan birinin ayaklarını çıkararak yerde hareket etme olanağı varken diğerinin böyle bir olanağı bulunmamaktadır. Böylece birinci kedi yavrusu ayağıyla yerde sepeti hareket ettirdikçe kendi sepetiyle birlikte diğerinin sepetini de sürükleyebilmiştir. Diğer yavrunun bekleyip ve izlemekten başka bir şansı bulunmamaktaydı. Aktif olan kedi yavrusu görmeyi normal olarak öğrenirken, pasif durumdaki yavru gerçekte kör olarak kalmıştır. Yani gözleri görebildiği halde beyni gelen görsel etkileri yorumlamayı öğrenmemiştir. Held ve Hine'ın deneyi başka deneylerle güçlendirilmemiş olmakla birlikte, son yarım yüzyılda özellikle görmenin geri kazanılması konusunda Oliver Sacks ve Richard Gregory'nin çalışmaları bazı şeylerin öğrenilmesi için yaşanmış deneyimin gerekli olduğunu göstermiştir. Cisimler, perspektif, ışık, renk oyunları, yüzler, derinlik, kısacası günlük yaşamdaki her şey. Düşünür Molyneux'un sorusunun bu soru başka şekillerde de sorulabilecekken, neden körlere uyarlanarak sorulduğu ve aydınlanmacı düşünürler arasında birdenbire körlere, yaşantılarına, çeşitli özelliklere neden bir anda artan bir ilgi duyulduğu oldukça düşündürücüdür. Bir önceki bölümde yer verdiğimiz ünlü körler bu düşünürlerin yaşadığı ülkelerdendir ve bu düşünürler muhtemelen şu ya da bu şekilde bu körlerle ya ilişki içindedir ya da onlardan bir şekilde etkilenmiş olmalıdır. Kuşkusuz bunun bir örneği Diderot ile ünlü İngiliz kör Saunders'ın arasında görülmektedir. Denis Diderot 1713-1784 düşünceleri Fransa'yı aşarak tüm Avrupa'yı etkilemiş aydınlanma çağının en büyük düşünürüdür. Rahip olacakken hukuk okuyarak serbest yazar olmuştur. Çağının düşün yaşamını izlemiş ve belli başlı düşünürlerle tanışma olanağı bulmuştur. Diderot'un Fransız aydınlanmacılığını kendinde yansıtmış bir düşünür olduğu söylenebilir. Düşüncelerinin çok yanlı oluşu yüzünden ortaya koyduğu düşüncelerde belli bir bütünlüğe pek rastlanmamaktadır. Yaşamının değişik evrelerinde farklı yollar izlemiştir. Felsefe terimleriyle söylemek gerekirse, önce teizme inanmış, sonra şüpheci teizmden geçmiş, daha sonra naturalizme atlamış, en sonunda materyalizme çok yaklaşan bir panteizme ulaşmıştır. Bu yönüyle felsefeciler arasında sıkça rastlanmayan bir yol izlemiş olan Diderot, Fransız aydınlanmacılığının ortaya koyduğu yeni düşüncelerden hemen hemen hiçbirinin yaratıcısı olmamakla birlikte, çevresindeki düşünceleri derleyip toplaması ve onları etkili bir şekilde dile getirmesi dolayısıyla ona haklı olarak aydınlanmacılığın en büyük düşünürü unvanını getirmiştir. Diderot'a 18. yüzyılın devrimci ruhunun doruk noktasıdır demek yanlış olmaz. Diderot, Fransız aydınlanmacılığının en özgün başarısı sayılabilecek olan Fransız ansiklopedisinin çıkarılmasını belli bir noktada devralmış ve sürdürmüştür. Bilindiği gibi ansiklopedinin birinci cildi Açıklamalı Bilimler, Sanatlar ve Zanaatlar Ansiklopedisi ya da Sözlüğü adı altında 1751 yılında yayımlanmış ve 35 cilt olarak 1780 yılında tamamlanmıştır. Ansiklopedi yeni felsefe ve bilim düşüncelerini Avrupa ölçüsünde yaymış, böylece yaygın genel bir eğitime katkıda bulunarak olağanüstü bir işlev görmüştür. Ansiklopedi geniş kitlelere mal olduğundan dolayı kilisenin görüşlerini epey sarsmıştır. Açık, anlaşılır ve aydınlatıcı bir düşünüş ansiklopedinin en önemli özelliği olmuştur. Amacı gelenek ve göreneğe bağlı inançları ihtiyatlı, örtülü deyişlerle sarsmak olmuştur. Her türlü inanca yer verilmiş, ne var ki hepsinden kuşku duyulmuştur. Diderot'un aralarında bulunduğu ansiklopediyi çıkaranlar ve yazıları yazanlar konuları oldukça iyi dile getirmiş, yeni düşüncelerin devrimci gücünü bir araya getirmeyi başarmıştır. Gökberk 2003. Diderot, körler ile ilgili ortaya konmuş ve çeşitli düşünürler tarafından kendilerine göre yanıtlanmış bu soru ile bir yandan kafasını meşgul ederken, diğer yandan körlere olan ilgisini sürdürmüş, çalışmalarında ağırlıklı olarak onların iç dünyası ve zihinsel süreçlerini incelemiştir. Bu incelemelerindeki amacı düşüncelerin ne şekilde doğarak geliştiğini araştırmak yoluyla Locke'un kuramını sınamak, körlerin algı ve zihinsel yapısı üzerinde gözlemler yaparak körler ile görenlerin zihinsel süreçleri arasında kuramsal bir ayrım yapılıp yapılamayacağını araştırmaktı. Diderot hem o sırada henüz cevaplanmamış olan o ünlü soruyu ve ona bağlı soruları yanıtlayabilecek, kendisine mantıklı açıklamalar yapabilecek düzeyde zeki ve bilgili bir kör bulmak, bu konuları onunla tartışmak istemekteydi. Kendisine Paris'te görev yapmış bir profesörün yakınlarda bir köye yerleşmiş ve orada marangozlukla uğraşan kör bir oğlundan söz edilmişti. Le Notre Poisson köyünün körü, doğuştan kördür. 18. yüzyılın ortalarında Fransa'da Paris yakınlarındaki Poisson kasabasında yaşamıştır. Babası Paris Üniversitesi'nde felsefe profesörüdür ve Le Notre için çok uğraşmıştır. Babasından kalan bütün mirası kısa zamanda tüketmiş, Paris'e 70 kilometre uzaklıktaki kasabaya yerleşmiş, burada ufak tefek işlerle uğraşmıştır. Gündüz uyuyup gece çalışma alışkanlığı edinmiştir. Karısının hoşuna gideceğini düşünerek ev işleriyle ilgilendiği de olmuştur. Örgü örmüş, marangozlukla uğraşmış ve parçaları bir araya getirerek küçük aletler üretmiştir. Diderot yapacağı araştırmaya Le Notre'u özellikle seçmiştir. Çünkü kafasındaki sorulara uygun olarak aradığı kimse hem doğuştan kör olmalı, hem de sorulara tatmin edici yanıt verebilecek kadar iyi bir eğitim görmüş olmalıdır. Diderot, Le Notre'u ziyaret etmek üzere kasabaya vardığında saat akşam 5 sularıdır. O sırada marangoz kabartılmış harflerle evde oğullarından birisine okuma yazma öğretmektedir. Diderot'a uykudan kalkalı yaklaşık bir saat olduğunu söylemiştir. Diderot, bizim için bitmekte olan gün onun için yeni başlıyordu şeklinde yazmıştır. Görüşmeleri sırasında Diderot ona mezarlık, ayna, büyüteçler, görme ile ilgili çeşitli konularda sorular sormuş, bazı kavramları onunla tartışmıştır. Löwenfeld 1975, Diderot 1966 sayfa 202. Diderot bu körü yakından inceleme fırsatı bulmuş, sorular sormuş, değerlendirmelerini almıştır. Bu incelemelerinin sonunda 1749 yılında Körler Hakkında Mektup adlı ünlü yapıtını yayımlamıştır. Kitabın yayımının ardından dinsel otoriteler hakaret ettiği gerekçesiyle bir süre cezaevinde yatmıştır. Mahkumiyeti sırasında kendisini ünlü düşünür ve toplum bilinci Rus'u ziyaret etmiş, desteğini belirtmiş ve yeni çıkaracağı seyahate ilişkin bilgiler vermiştir. Kitapta kör marangoz Le Notre'un yanı sıra daha önceki bölümde yaşam öyküsü kısaca sunulan Cambridge Üniversitesi'nde matematik ve fizik dersleri veren Saunders'ına da yer vermiştir. Kuşkusuz Saunders'ın Diderot'un kitabının önemli bir kişisi olması bir rastlantı değildir. Bilimde önemli bir çığır açmış ve temel bir evrensel düzen kavramı ile aydınlanmacı düşüncenin kurucuları üzerinde büyük etkiler yapan Isaac Newton'un kuramını en iyi anlatan ve öğreten kişilerden birisi Saunders'ın olmuştur. Çağ akıl, hümanizma, özgürlük ideallerinin çağıdır. İşte bu yüzden Diderot Saunders'ına yakın bir ilgi duymuş olmalıdır. Saunders'ın başarılarından ve düşüncelerinden bu nedenle uzun uzun söz etmesi rastlantı değildir. Diderot Le Notre'dan söz ederken onun sesler konusuna güçlü bir hafızasının olduğunu, gören kimselerin çok sayıdaki yüzü görerek ayırt edebildiği gibi onun sesleri birbirinden ayırt edebildiğini yazmaktadır. Bu yönüyle Le Notre'ın gören kimseler açısından ikinci planda kalan seslere ilişkin önemsiz sayılabilecek ince farklılıklarını yakalayabildiğini belirtmiştir. Körler hakkında mektupta körler ile psişik bilimler arasındaki ilişkiye dair ilginç bilgiler verilmektedir. Örneğin, körlerin psikolojiyle ilgilenenlerin üzerinde durduğu körlerde sözcülük olayını gündeme getiren kişi Diderot olmuştur. Ona göre körler yalnızca duyu organları kanalıyla edinilmiş kavramları belirten sözcüklerin anlamını bilerek ve anlayarak kullanabilmektedir. Onlar renk gibi körler için hiçbir anlam ifade etmeyen tasarımları kullanmaları gerektiği zaman anlamlarını bilmeden kullanmaktadırlar. Ayrıca Diderot körlerin eğitiminde bugün bile geçerli üç temel ilkeyi daha o zamanlar belirlemiş ve ortaya çıkarmıştır. Bu ilkelerden birincisi beş duyu organından biri çalışmadığında eski Yunan mitolojisinden sürüp gelen bir inanışın aksine geri kalan dört duyu organının çalışmayan duyu organının görevini üstlenerek yokluğunu telafi etmemesidir. Bunun yerine kalan duyu organları biraz keskinleşmiş gibi görünmektedir. Bu keskinleşmiş görünmenin gerçek nedeni ise eğer örneğin görme gücü kaybı olmuşsa, göz yerine yoğunluğun diğer dört duyu organıyla alınabilecek etkilenimlere kaymış olmasından ibarettir. Bu sonuç organlar arası ödünleme kavramının bulunmadığı 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında yapılan laboratuvar deneyleriyle desteklenmiştir. İkinci ilke körlere verilecek eğitimin onlarda bulunmayan özellik ve yetenekler yerine sağlam kalmış duyular ve zihin güçleriyle gerçek dünya arasında kurulacak ilişki temeline dayandırılmış olmasıdır. Bu ilkeye uygun olarak kör marangozun Diderot'a söyledikleri hayli ilginçtir. Ünlü düşünür ona zaman zaman tekrar görmeyi isteyip istemediğini sorduğunda marangoz içinde yaşadığı gerçekliğin bilincinde olarak şu yanıtı verir. Bütün yolları denediğim halde yine de erişemeyeceğim bir şey dilememi istiyorsanız, bir çift göz yerine her yere ulaşabilecek kadar uzun bir kolum olsun isterdim. Çünkü siz yıldızlara bakarken dürbün bile kullansanız, onları yine de tam olarak anlayamıyorsunuz. Halbuki elim oraya uzanabilmiş olsa orada olan biteni sizden daha iyi anlar, bunu size de anlatırdım demiştir. Enç 1972. Diderot'un ulaştığı üçüncü ilke dokunma duyusuyla ayırt edilebilecek netlikte işaretler kullanılabilir ve gerekli çaba harcanacak olursa sağır ve aynı zamanda kör kimselerin bile eğitimi mümkün olabilecektir. Bu amaçla Diderot kitabının bir yerinde düşünce değişiminde simgelerden yararlanılmasını tartışmaktadır. Gözler için alfabedeki harfler simge olurken kulak için çıkarılan sesler böyle bir işlev görmektedir. Ancak dokunma duyusuna uygun şekilde kendini ifade etmek ya da bu duyu aracılığıyla yanıtları veya tepkileri bir şekilde almak mümkün olabildiği halde bu duyu için kullanabileceğimiz simgeler bulunmamaktadır. Böyle bir dilin bulunmaması yüzünden bizlere doğuştan sağır, kör ve konuşma yeteneğinden yoksun kimseler arasında iletişim olamaz. Bu gibi kimseler büyür ancak zihinsel olarak embesil kalır. Diderot ellerinin üzerine harfleri kağıdın üzerine çizdiğimiz gibi çizersek ve bunlarla her durumda aynı anlamı ifade edersek, kim bilir belki de bebekliklerinden itibaren onlar da kesin ve belirli, hep bir tarzda ilişki kurmamızı gerekli kılacak bir takım düşüncelerini ve görüşlerini bize aktarma olanağı bulabilirler şeklinde görüşlerini açıklamaktadır. Diderot bu şekilde hem kör hem sağır olanlarla ilgili olarak ortaya koyduğu düşünceleriyle kitabının yayınlandığı yıllardan çok ötelerine ait bir düşünceyi ortaya koymuş oluyordu. Yıllar sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk körler okulunu kuran S.G. Howe, bu görüşten hareketle 1835 yılında ilk kez hem kör hem sağır bir kızı okula almış, kabartılmış harfler kullanarak ona okuma yazma öğretmiş ve böylece bu küçük kızın iç dünyasıyla ilişki kurmayı başarmıştır. Ünlü İngiliz yazar Charles Dickens, 1842 yılında ABD'ye yaptığı gezi sırasında bu körler okuluna uğramış ve bu hem kör hem sağır kızla tanışmak istemiş, birkaç gününü orada bu küçük kızla birlikte geçirmiştir. Diderot bu kitabından sonra körlere olan ilgisini sürdürmüş, 1760 yılında bu kez Melanie de Solignac isimli bir kör kızla tanışmıştır. Melanie, 1741-1763, 2 yaşında çiçek hastalığından kör olmuş soylu bir ailenin kızıdır. Zeki, çekici ve bağımsız bir kişiliği vardır. Annesinden ve özel öğretmenlerden dersler almış, eğitimi sırasında ilginç bazı aletlerden yararlanmıştır. Cetvel kullanarak yazı yazmayı öğrenmiş ve arkadaşlarıyla bu yolla mektuplaşmıştır. Diderot bu kızla ilgili şunları yazmaktadır. Kesilmiş harflerle okuma öğretilmiş, güzel bir sesi var ve hissederek şarkı söylüyor. Hobileri arasında konserlere, operaya ve tiyatroya gitmek bulunuyor. Sevmediği tek müzik türü gürültülü olanı. Dans edişi mükemmel ve harika viyola çalıyor. Bu yeteneğini bilen akranları arasında aranan bir kişi durumunda. Arkadaşlarına günün danslarını öğretmiş, kabarma notalardan yararlanarak müzik öğrenmiş. Notalar tahtalar üzerine çizilerek yapılmış. Elleriyle bu notaları okuyor ve enstrümanında bunları seslendiriyor. Kısa zamanda en uzun, en karmaşık partisyonu öğrenebiliyor. Astronomi, geometri, cebir bilgisi edinmiş. Coğrafya çalışırken kullandığı haritaları gördüm. Meridyenler, paraleller, tellerle belirlenmiş. Krallıkların, vilayetlerin sınırları, farklı kalınlıklarda kullanılan süs malzemeleri, ipek, keten ya da yün iplerle birbirinden ayrılmış. Nehirler, çaylar, dağlar değişik büyüklüklerde iğne başlarıyla gösterilmekte. Şehirler, kasabalar değişik boylarda mumlar kullanılarak işaretlenmiş. Diderot, 1916, sayfa 151-153. Melanie örgü örmekte, kendine göre işaretlediği kartlarla kağıt oyunları oynayabilmektedir. 22 yaşında ölen Melanie için Diderot şunları söylüyor. Mükemmel bir hafıza ve üstün bir zekaya sahip olan böyle bir insan, daha uzun yaşamış olsaydı kim bilir bilimde ne büyük ilerlemeler yol açardı şeklinde, belki de bu sıradan kızdan ne büyük umutlar beslediğini ifade etmiş oluyordu. Günümüzdeki eğitim olanaklarıyla artık sıradan özellikler durumuna gelmiş Diderot'a hayranlık uyandıran bu niteliklerin çok daha fazlasına erişmiş körleri görseydi, acaba bu büyük düşünür kim bilir nasıl bir tepki gösterirdi? Diderot'un Melanie ve ailesiyle olan yakın ilişkisi onun 1763 yılındaki ölümüne dek sürmüştür. Büyük düşünür bu kızın orijinal karakterine, ince zekasına, esprili kişiliğine, hoş görünüşüne, bilgiyi edinmiş yöntemine ve her şeyden önce pırıl pırıl zekasına açıktır ki hayrandır. Melanie örneğin özellikle geometrinin körlere çok uygun olduğunu belirtmiştir. Diderot görmediği halde onun kavram oluşturmada gösterdiği yetenek karşısında sanki büyülenmiştir. Bu yeteneğini ortaya koyduğu konuşmaların birinde Diderot, onun zihninde bir küp hayal etmesini ve küpün merkezinde bir nokta düşünmesini istemiştir. Daha sonra ondan küpün merkezinden köşelerine doğru birer çizgi hayal etmesini istemiştir. Bunun üzerine Melanie, böyle bir küpün birbirine eşit 6 piramide bölündüğünü söyleyebilmiştir. Bu yeteneğini çeşitli şekillerde tekrarlamış ve her defasında büyük düşünürü şaşırtmış ve kendisine olan hayranlığını bir kat daha arttırmıştır. Diderot kısa ancak verimli süren bu beraberlikte edindiği deneyimlere yer verdiği körler hakkında mektuplara ek adlı kitabını 1780 yılında yayımlamış, artık hayatta olmayan bu genç kızın ünlü olmasını sağlamıştır. Bütün derin görüşleri ve parlak buluşlarına karşın Diderot çok karmaşık olan insan ruhunu bir takım uyarımlarla açıklamaya çalışmaktan kendini kurtaramamıştır. Ench, 1972, sayfa 15-16. Öte yandan araştırmalarının nesnelliği ve gereğinden fazla genellemeler olan yatkınlığı daha sonraları ciddi şekilde yumuşatılmıştır. Örneğin sonuçta körlerin bir takım konulara belirgin bir yatkınlık gösterdiğini ve bu özellikleriyle karakterize edildiğini öne sürmektedir. Ancak körleri küçültücü ve onlara zarar verici bu görüş daha sonraki çalışmalarla doğrulanmamış, tersine çürütülmüştür. Kirtley, 1975, sayfa 10. Diderot'un bu çalışmaları diğer aydınlar üzerine derin etkiler yapmış ve onun körlerin eskiden gelen inançların tersine düşünsel ve fiziksel olarak nedenli yetenekli kimseler olduğunu göstermesiyle körler tarihinde yeni bir çığır açmıştır. O sıralarda halen büyük çoğunluğu dilencilik yaparak geçinen ve toplumun ciddiye almadığı körlerin eğitilerek normal bir yaşam sürdürebileceği ve yaşamın her alanda sivrilmiş önde gelen insanlar olabileceğini daha da belirgin şekilde göstermiştir. Paris'te daha önceki bölümlerde yer verilen 15-20'ler evi günün aydınlarının uğradığı, ilgilendiği bir yer olma özelliği göstermiştir. O günlerde körlerden söz etmek, onların yaşamıyla ilgilenmek sanki günün modası durumunu almıştır. Ünlü sosyal bilimci ve düşünür Montesquieu bu modaya katılanlar arasındadır. Bir acemi'nin Mektupları adlı yapıtında Paris'in şaşkınlık yaratan yönlerini anlatırken anlattığı yerler arasına 15-20'ler evini de almıştır. Aydınlanma düşüncesinin en ünlü yazarlarından olan Voltaire de körlere yakından ilgilenmeden edememiştir. Voltaire'in ilgisinin ardında o sırada Paris'in en tanınmış salonlarından birini işleten kör Mademoiselle de Dupont ile olan ilişkisi yapmaktadır. Voltaire bu kadında gördüğü keskin zeka yeteneği ve enerjik kişiliğe hayran kalmış ve körlerin eğitilmek yoluyla bu özellikleri kazanabileceğini görmüştür. Ancak o zamanlar bilindiği gibi akademik öğrenme ve uygulamalı alanlarda körler için bilgiler son derece eksikti ve Batı dünyasında henüz bu tarz bir sistematik eğitim verecek bir kurum bulunmuyordu. Kirtley, 1975, sayfa 10. Batı dünyasında ilk körler okulunun açılması. Rönesans'la birlikte körler birer ikişer koşulları zorlayarak eğitim görmeye ve toplumda çeşitli alanlarda başarılar elde ederek tanınmaya, onların bu sayede herkesin gördüğü eğitime benzer bir eğitim olanağı bulduğunda ne gibi başarılar elde edebileceğini göstermeye başlamıştır. Bilimde ve düşüncedeki ilerlemelere paralel olarak eğitim olanaklarını zorlayan körlerin sayısı giderek artmıştır. Öte yandan başta felsefeciler olmak üzere çeşitli toplum kesimlerinden aydınlar, körlerin bireysel özelliklerini, yeteneklerini daha iyi gün ışığına çıkarmış ve böylece körlere uygun eğitim kurumları açılması konusunda elverişli bir atmosfer oluşturmuştur. Yöneticiler ise burjuva sınıfının yükselişi, merkantilist dönem ve onu izleyen yoğun sanayileşme hareketlerinin toplumda ortaya çıkardığı dönüşümler sonucu daha da görünür hale gelmeye başlayan ve bu arada kilisenin etkisinin azalmasına bağlı olarak çok daha yoksullaşmış kör kalabalıkların perişan durumuna karşı duyulan suçluluk duygusunun ürünü olarak onları en azından eğitmeleri gerektiği düşüncesine ulaşmış bulunuyordu. Bu nedenle körler okulunun açılmasını hazırlayan ortamın tam da Fransız ihtilalini hazırlayan ortamda oluşması rastlantı olarak görülemez. Bu uygun ortama 1776 yılında işaret dili kullanarak sağırların eğitimi üzerine bir kitap yayınlayan Abbé de Leppe daha da olumlu hale getirmiştir. Bu yapıtıyla Leppe, eski Yunan felsefesinin yaklaşımını incelediğimiz bölümde yer verdiğimiz Aristoteles'in sağırların eğitilmesinin olanaksız olduğu şeklindeki görüşüne yaklaşık 2000 yıl sonra karşı çıkmaktadır. Yazarın bu yenilikçi ve gözü pek yaklaşımı körleri eğitmek isteyen kimseleri kuşkusuz cesaretlendirmiştir. Kısacası hemen hemen her şey tamamdır. Yalnızca bir uygulayıcının ortaya çıkması gerekmektedir. O da çok zaman geçmeden çıkmıştır. Valentin Hauy, Batı'daki ilk körler okulu ve eğitim anlayışı. Valentin Hauy, 1745-1822, Fransız ihtilalini hazırlayan aydınlanmacı düşüncenin etkisinde büyümüş bir aydındır. Rousseau, Voltaire, Diderot gibi o çağın ünlü düşünürlerini okumuş, düşüncelerinden ve özellikle körlere ilişkin tartışmalarından etkilenmiş olduğu kuşkusuzdur. Dışişleri Bakanlığındaki küçük memuriyetinin yanı sıra ünlü bir cerrah olan kardeşi aracılığıyla girdiği Fransız aydınları arasında günün tartışmalarını izleyebilmiş, aydınların körlerle ilgilenme modasına kendini kaptırmış bir kişidir. Bu ilginin yanı sıra Paris sokaklarında dolaşan sefil vaziyetteki kör ve diğer özürlerin sayısının onları görmemek için bakmamaya çalışılmasının bile fayda etmeyeceği kadar kalabalık olduğu bir gerçektir. Bu durumun Howe'yu vicdani açıdan son derece rahatsız etmiş olduğu 1786'da yayımlanan Körlerin Eğitimi Üzerine Denemeler adlı yapıtında bu gerçeği dile getirmesinden anlaşılmaktadır. Onu körlerle ilgili bir eğitim kurumu oluşturma hedefine yönelten bir gelişme daha gençlik yıllarında yaşadığı bir olayla ilişkilidir. 26 yaşındayken 17 Eylül 1771 günü şimdiki adıyla Place Vendôme meydanındaki panayırı gezerken başından geçen şöyle bir olayı nakletmektedir. Saint-Ouen panayırı sırasında açık hava kafelerinin birisinin önünde bağırışan ve gülüşen bir kalabalık gözüne ilişir. Yüksekçe bir zemin üzerinde 10 kör yayları komik şekilde çekerek keman, cello, bas ve viyola çalarak birbiriyle uyumsuz bir şeye benzemeyen sesler çıkararak sözüm ona müzik yapıyordu. Howe'un sözünü ettiği bu grup o ünlü 15-20'ler evinden gelmekteydi. Gözlerinde mukavvadan iri gözlüklerle sabit bir noktaya dikilmiş bakışlarla, önlerindeki sehpalarda açılmış notalara bakıyormuş gibi yapıyorlardı. Üstlerinde süslü giysiler, başlarında budalalara özgü başlıklar ve eşek kulakları takılmıştı. 2 ay boyunca her gün o coşkun kalabalığın hoyratça gülüşleri arasında bu tek düze müziği çaldılar durdular. Bu manzarayı yarı acıma ve yarı korkuyla izleyen Howe, yıllar sonra şunları yazacaktır. İnsanlık onuruyla bağdaşmayan bu görüntüler şimdiye kadar neden ortadan kaldırılamamıştır? Neden şiir ve resim sanatının o tılsımlı gücü, tüyler ürpertici bu görüntünün yayılması için kullanılıyor olsun ki? Ah yüreğimi derin bir kedere boğan gözlerimin önündeki bu sahne, nasıl ruhumu alevlendirmesin, ona ilham kaynağı olmasın? Coşku içinde evet dedim kendi kendime, bu gülünç durumun yerine gerçeği koyacağım, körlerin okumasını sağlayacağım, ellerine kendilerinin bastığı kitaplar vereceğim, böylece gerçeği arayıp bulacak, kendi yazdıklarını okuyabilecek ve birbirine uyumlu sazlarla konserler verebilecekler. Blindness Dergisi, 1920. Saint-Ouen panayırının kurulduğu meydanda 1977 yılına çıkan büyük bir yangın, panayırda kullanılan ahşap kulübeleri ve bankları yok etmiştir. Bu meydan 1792 yılında Fransız İhtilali sonrasında aralarında 16. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette olmak üzere 1000 kişinin idam edildiği yer olmuştur. Howe'nin amacını gerçekleştirmesini kolaylaştıran başka gelişmeler de olmuştur. 1780 yılında hümanizma ve aydınlanmacı düşüncenin ileri gelenleriyle aralarında kralın da bulunduğu hayırsever kimseler o güne dek hayır işlerini etkin olarak elinde bulundurmuş olan dinsel, katolik nitelikli hayır kurumu adındaki kuruluşa karşı kendi hayır kurumlarını oluşturmuş bulunmaktaydı. Bu kurum körlerle ve özellikle ihtiyaç duyan kör çocuklara yardım konusuyla özel olarak ilgilenmeye başlamıştır. Çeşitli yayın organlarında bu yeni kurumun çalışmalarına ilişkin yazılar yayınlanmıştır. Bu yazılarda körlerin üretici olarak topluma katılabileceği gibi düşüncelere yer verilmiştir. Howe okul açmak gibi büyük bir işe yönelmeden önce eğitim olayını tek bir çocuk üzerinde denemenin iyi bir hazırlık çalışması olacağını düşünerek uzun süre Paris sokaklarında dolaşmış ve amacına uygun bir kör çocuk aramıştır. Sonunda kilise avlusuna dilenen François Lezua adında kör bir genç bulur. Lowenfeld bu gencin 17 yaşında olduğunu belirtirken Ench 15 yaşında olduğunu yazmaktadır. Howe bu çocuğa duygulu sözlerle yapmak istediklerini ve amacını açıklar ve kendisiyle işbirliği yapmasını ister. Gencin yanıtı hayır olur. Para kazanmaktan başka hiçbir şey onun için önemli değildir. Çünkü dilenerek çok kötü koşullarda yaşamakta olan ana babası ve 6 kardeşine bakmak zorunda olan tek insandır. Birkaç gün sonra bu kez gence günün birkaç saatini Howe ile çalıştığı takdirde birlikte oldukları süre içinde toplayabileceği sadaka kadar maddi yardım yapılması önerisi getirilir. Genç bu öneriyi kabul eder. Bir görüşe göre Howe kör gence ödenecek yardımı yukarıda sözü edilen yeni kurulmuş hayır kurumundan alacaktır. Bir süre sonra yapılan yardımın yine de yetersiz kaldığı görülmüş, böylece sabahtan öğleye kadar çalışması yani dilenmesi, öğleden sonralarını Howe ile çalışmaya ayırması önerisi kabul edilmiştir. François keskin zekasının yanı sıra kafası işe yatkın bir gençtir. Howe kör gençle çalışmasının ilk aşamasında körlerin eğitiminde kullanmayı düşündüğü bir okuma yazma aracı geliştirmeye çalışır. Bu amaçla kör gence ince tahta tabletlere kazılmış harflerle alfabeyi öğretmeye başlar. Zaman ilerledikçe öğrencisinin önceden kullanılan yazılardan farklı olarak normal harflerin biraz kabartılmış şekilleriyle okuyabildiğini fark eder. François ayrıca bu eğitim sırasında aritmetik, tarih, coğrafya gibi alanlarda oldukça geniş bilgiler edinmiştir. Zaman içinde bu öğrenme süreci onun da hoşuna gitmiş olacak ki gününün tamamını Haü ile çalışmaya verecektir. Bir yıl sonra elde ettiği başarıdan cesaret alan Haü, öğrencisini Fransız Bilimler Akademisi'nin önüne çıkarmayı başarmıştır. Öğrencisinin gösterdiği başarı akademideki yetkililer tarafından da takdir edilmiş, Haü'ye çalışmalarını genişletmesi ve körler için bir okul açması önerilmiş, bu amaçla ona para yardımı yapılması kararlaştırılmıştır. 1784 yılının Nisan ayında Paris'e gelen Maria Theresia von Paradis ile tanışmıştır. Maria daha önceden belirtildiği gibi ona kendi eğitiminde kullanılan yöntemlerden ve Alman Weizenburg'dan uzun uzun söz ederek Haü'yü cesaretlendirmiştir. Maria çıktığı turnenin Paris ayağındaki ilk konserini Nisan ayı içinde vermiş, konserlerini tekrarlayarak Parislilerin ilgisini kendisine ve körler üzerine çekmiştir. Haü, Journal de Paris dergisinin 1784 yılı Eylül sayısında körler üzerine bir yazı yayınlamıştır. Bu yazısında Diderot'un körler hakkında mektuplarından esinlendiğini ortaya koymuş ve onları eğitmek amacıyla oluşan düşüncelerini açıklamıştır. Ayrıca bu makalesine Maria ile aralarında geçen konuşmalara yer vermiştir. Daha önce sözü edilen Abbé de Leppe'nin 1776 yılında sağırların eğitimi üzerine yazdığı yapıtından sonra ilk sağırlar okulunun Paris'te açılmış olması, benzer bir okulun bu kez körler için açılmasını yukarıdan beri sıraladığımız etmenlerin üzerine artık kaçınılmaz hale getirmiştir. İş artık okulun açılmasına kalmıştır. Batı dünyasında ilk körler okulu 1785 yılında Ulusal Genç Körler Kurumu, L'Institution Nationale pour les Jeunes Aveugles adıyla Paris'te açılmıştır. Okula yetişkin körlerin kabul edilmesi olanağını sağlayabilmek için okulun adındaki genç sözcüğü bir yıl sonra çıkarılmıştır. Haü körlerin eğitimi ve okulla ilgili düşüncelerini açıkladı. Daha önce de belirtildiği gibi körlerin eğitimi üzerine bir deneme adıyla bir kitap yazmış ve bu kitabı 1786 yılında yayımlamıştır. Ona göre okullarda öncelikle ağırlıklı şekilde müzik, önem sırasına göre dokuma işleri, dikiş dikme, sepet örme, sandalye yapımı, ciltçilik ve matbaacılık körlerin yapabileceği bir takım endüstriyel işler olarak şekillenmiştir. Bu düşüncelere kitabında geniş şekilde yer vermiştir. Böylece Haü körler okullarında en azından 150 yıl uygulanacak bir felsefenin, yani körleri bir yandan eğitirken diğer yandan onları iş yaşamına hazırlamak gerektiği gibi bir anlayışın temellerini oluşturmuş olmaktaydı. Kurduğu bu okul diğer ülkelerde peş peşe açılacak benzer okullara örnek olacak, 150 yıl süreyle bu anlayış bu okullarda hakim olacaktır. Bu okulların çok daha geç açıldığı ülkemizdeki körler okullarında hala yer yer bu eğitim anlayışının etkilerinin sürdüğü söylenebilir.